Ayrım 20.
Ama sen de bana herhangi bir beklenmedik durum olduğunda, ne bileyim, devlet başkanı suikast, benim kaza geçirip ölmem yahut da seni riske sokan herhangi bir şey olduğunda bu taahhütnameyle sana tanınan haklardan yararlanacağına dair söz vereceksin. Sözün kısası, bu taahhütnameden yararlanmak zorunludur. Peter arkasına yaslandı ve masadan saat alıp Marshall'a uzattı. 7,5 dakika olmuş, sözümü bitirdim. Marshall'ın bütün çarkları aynı anda dönmeye başlamıştı. Üstelik artık hiç gıcırdamadan, tutulmadan, teklemeden dönüyorlardı. 90 bin dolar diye geçirdiği içinden. Diyelim %700 oldu. O zaman karım 600 bin dolara geçer. 22 ay. Böyle bir şeyi nasıl geri çeviririm? Kim geri çevirebilir ki? %12'den yatırsam hayatımın bundan sonrası boyunca her yıl 72 bin dolar gelirim oluyor. Peter'ın hakkı var. Artık hastam değilim. Bu bir armağanın aktarımla ilgisi yok. Ben de para koyuyorum. Bu bir yatırım. Ne olmuş yani risksiz olmuşsa? Özel bir koşul bu. Profesyonel ahlaka aykırı hiçbir durum yok burada. Tamamen temiz bir iş. Tertemiz. Marshall düşünmeyi bıraktı. Artık harekete geçme zamanıydı. Peter, muayenehanemde senin ancak bir yanını tanımışım. Şimdi daha iyi tanıyorum seni. Nasıl bu kadar başarılı olduğunu şimdi anlıyorum. Kendine bir hedef belirliyor, sonra da peşini bırakmıyorsun. Çok az insanda gördüğüm bir inat ve zeka ile gidiyorsun hem de peşinden. Ve zarafetle. Marshall elini uzattı. Teklifini kabul ediyorum. Hem de memnuniyetle. Kalan işlemler çarçabuk tamamlandı. Peter hisselerinin %1'ini geçmemek koşuluyla istediği meblağ üzerinden Marshall'ı şirketine ortak almayı kabul etti. Marshall ise buraya kadar gelmişken yatırabileceğinin en fazlasını yatırma kararını verdi. 90 bin dolar. Wells Fargo ve Fidelity elektronik eşya hisselerini satarak bu meblağı toplayacak, 5 gün içinde Peter'ın Zürih'teki banka hesabına havale çıkartacaktı. Peter da Rust'ını satın alma işlemlerini 8 gün içinde tamamlıyordu ve Hollanda yasalarına göre bütün ortakların listesini açıklamakla mükellefti. Bu arada Peter bir taahhütname de hazırlayacak ve Zürih'e hareket etmeden önce Marshall'ı muayenehanesine bırakacaktı. Akşama doğru Marshall, o günkü son hastasıyla da görüştükten sonra muayenehanesinin kapısı çalındı. Suratı sivilce dolu, yeni yetme bir bisikletli kuryeydi gelen. Kollarında çingene pembesi floresan bantlar olan bir kot ceket giymişti. Başında da olmazsa olmaz San Francisco beyzbol kasketi vardı. Tabi ters takılmış olarak. Marshall'a uzattığı sarı zarfın içinden işlemleri bütün ayrıntılarıyla belirten noter tasdikli bir belge çıktı. Marshall'ın imzalaması gereken ikinci bir belgede Rust'ın hisselerinin değerinin herhangi bir nedenle satış fiyatının altına düşmesi durumunda yatırımının tamamının ödenmesini talep etmeye zorunlu olduğu belirtiliyordu. Peter bir de not koymuştu zarfa. İçinin tamamen rahat olması için avukatımın taahhütnameyi çarşamba günü sana iletecek. İlişikteki çam sakızı çoban armağanını ortaklık anlaşmamızın şerefine kabul et. Marshall elini zarfa sokup üstünde şir mücevheratçısı yazan bir kutu çıkardı. Kapağını açınca nefesini tuttu ve mücevher bezeli ilk Rolex'ini büyük bir coşkuyla koluna geçirdi. 10. Salı akşamı saat 6'ya doğru Ernest hastalarından Eva Gastrow'un kız kardeşinden telefon geldi. Eva sizi arayıp sadece vakit geldi dememi istedi. Ernest 6:10'da gelecek olan hastasına bir not yazarak özür diledi. Notu muayenehanesinin kapısına bantla yapıştırdı ve Eva'nın evine koştu. İlerlemiş yumurtalık kanseri olan 51 yaşında bir kadındı Eva. Yaratıcı yazarlık dersleri veriyordu. Son derece zarif ve asil bir kadındı. Ernest sık sık bütün hayatını onunla birlikte geçirdiğini hayal ederdi. Ne kadar da keyifli olurdu bu. Tabii Eva daha genç olsa ve ikisi tamamen farklı koşullarda karşılaşmış olsalar. Onu çok güzel buluyordu Ernest. Hayrandı ona ve hayata bağlılığını çok takdir ediyordu. Son 1,5 yıldır kendini ölüme giden yolda bir hastasının acısını hafifletmeye adamıştı. Hem de kayıtsız şartsız bir biçimde. Ernest birçok hastasının terapisinde pişmanlık kavramını ortaya atmıştı. Hastalarından geçmişte yaptıklarından ötürü duydukları pişmanlıkları incelemelerini istiyor, böylece gelecekte duyabilecekleri pişmanlıkların önünü almayı umuyordu. Amacınız diyordu, öyle bir hayat sürmek olmalı ki bundan 5 yıl sonra dönüp geriye baktığınızda pişmanlık duymamalısınız. Ernest'in önceden denetlenen pişmanlık stratejisi ara sıra yüzüstü kapaklanıyordu. Genellikle sonuç verirdi ama hiçbir hastası Eva kadar ciddiye almamıştı bunu. Kendi deyişiyle Eva, hayatın kemiklerini emip iliğini yutmaya adamıştı kendini. Eva, kanser teşhisini izleyen 2 yıla çok şey sığdırmıştı. Mutsuz evliliğine son vermiş, uzun zamandır arzuladığı 2 erkekle fırtınalı ilişkiler yaşamış, Kenya'da safariye gitmiş, 2 kısa öykü yazmış ve ülkenin birçok yerini gezip 3 çocuğunu, ayrıca çok sayıda eski öğrencisini ziyaret etmişti. Bütün bu değişimler olurken Ernest ile çok yakın ve olumlu bir çalışma yapmışlardı. Eva'nın gözünde emin bir sığınaktı Ernest'in muayenehanesi. Ölümle ilgili her türlü korkusunu, arkadaşlarını ifade etmekten çekindiği her türlü dehşet duygusunu taşıyabileceği bir yer. Ernest her şeyi onunla açık açık konuşacağına, hiçbir şeyi saklamayacağına, onu bir hasta olarak değil, acı çeken bir yoldaş olarak göreceğine söz vermişti. Ve sözünü tuttu. Eva'nın seanslarını hep günün sonuna koyardı. Çünkü seansın sonunda Eva'nın ölümüne dair endişelerle boğulacak gibi oluyordu. Kendi ölümüne dair endişelerle de. Ölüm yolculuğunda tamamen yalnız olmadığını tekrar tekrar hatırlattı Eva'ya. Kendisi de onun gibi yok olma korkusuyla karşı karşıyaydı. Ve bir ölümlü olarak elinden geleni yapacak, bu yolu gidebildiği kadar Eva ile birlikte gidecekti. Eva ondan ölürken yanında olacağına dair söz almak istediğinde söz verdi Ernest. 2 aydır muayenehaneye gelemeyecek kadar hastaydı. Ama Ernest sık sık ona telefon ediyor, arada bir de evine gidiyordu. Bunlar için fatura yazmadı. Kapıda Eva'nın kardeşi karşıladı Ernest'i ve ona yatak odasının yolunu gösterdi. Tümör karaciğerine yayıldığı için ağır bir sarılığa yakalanmış olan Eva güçlükle nefes alıyor ve o kadar çok terliyordu ki sırılsıklam saçları takke gibi oturmuştu başına. Başıyla Ernest'i selamladı ve güçlükle nefes aldıktan sonra kardeşine fısıldayarak odadan çıkmasını söyledi. Doktorumla son bir özel seans istiyorum. Ernest yanına oturdu. Konuşabilir misin? Çok geç. Söz bitti. Sarıl bana. Ernest Eva'nın elini tuttu ama başını iki yana salladı kadın. Yo yo, lütfen sarıl bana diye fısıldadı. Ernest yatağa eğilerek kadına sarılmaya çalıştı ama bir türlü rahat bir pozisyon bulamadı. Yatağa çıkıp Eva'nın yanına yatmaktan ve kollarını onun vücuduna dolamaktan başka çaresi yoktu. Ceketini ve ayakkabılarını çıkarmadan tedirginlikle kapıya bir göz attı. Biri girer de durumu yanlış anlar diye çekiniyordu. Bu durum önce çok biçimsiz geldi ona ama neyse ki aralarında kat kat çarşaf, yorgan, yatak örtüsü, ceket falan vardı. Eva kendine çekti onu. Yavaş yavaş Ernest'in gerginliği dağıldı. Gevşedi, ceketini çıkardı. Yorganı attı ve sımsıkı kavradı Eva'yı. Eva da onu. Bir an içine hiç olmadık bir kıpırtı duydu. Bir ereksiyon habercisi. Ama öyle kızdı ki kendine, bunu gidermeyi başardı. Ve kendini tamamen Eva'ya sevgiyle sarılmaya verdi. Birkaç dakika sonra, böyle iyi mi Eva? Cevap yok. Eva çok zor nefes alıyordu. Ernest yataktan fırladı. Eva'nın üstüne eğildi ve adıyla seslendi ona. Yine cevap yok. Eva'nın kardeşi sesi duyup odaya dalmıştı. Ernest Eva'nın nabzını tuttu ama duyamadı. Elini göğsüne koydu. İri memesinin üstüne hafifçe bastırdığında bir damarın attığını hissetti. Kalp atışlarının çok seyrek ve ürkütücü ölçüde düzensiz olduğunu görünce ventriküler fibrilasyon dedi. Çok kötü bu. İkisi birkaç saat boyunca kulakları tetikte oturdular. Eva'nın binbir zahmetli düzensiz bir şekilde nefes alışını dinlediler. Shine-Stokes soluması diye aklından geçirdi Ernest. Tıp fakültesinin 3. sınıfında öğrendiği bu terimin bilinç dışının derinliklerindeki enkazdan yüzeye süzülüvermesine çok şaşırdı. Eva'nın gözleri arada bir kıpırdadıysa da bir daha hiç açılmadılar. Tükürüğü kuruyup köpük köpük dudaklarında birikiyor, Ernest 2-3 dakikada bir kağıt mendille siliyordu onları. Pulmoner ödem işareti dedi Ernest. Kalbi işlevini yerine getiremediği için akciğerleri su topluyor. Eva'nın kardeşi başını salladı. Rahatlamış görünüyordu. Çok ilginç diye düşündü Ernest. Bilimsel ritüel, bir olgunun adlandırılarak açıklanması, dehşet duygusunu nasıl da hafifletiyor. O halde bu soluma biçiminin de adını söylesem mi? Sol karıncık zayıf düştüğü için sıvının sol kulakçığa dönüp oradan da akciğerlere aktığını, bunun da ağızdan köpük gelmesine sebep olduğunu anlatsam mı? Sonra? Hiçbir işe yaramadı ki. Tek yaptığım canavarın adını koymak. Ama yine de rahatladım işte. Kardeş de rahatladı. Eva'cığımın bilinci yerinde olsaydı herhalde o da rahatlardı. Eva'nın elini tuttu Ernest. Kadının nefes alışverişleri giderek cılızlaşıp düzensizleşti. Ve bir saat kadar sonra tamamen kesildi. Ernest nabzını duyamıyordu artık. Öldü. Eva'nın kardeşiyle birlikte birkaç dakika sessizce oturdular. Sonra planlar yapmaya koyuldular. Telefonla aranacakların listesini çıkardılar. Çocuklar, arkadaşlar, gazete, cenaze levazımatçısı. Bir müddet sonra Eva'nın kardeşi cesedi yıkamaya hazırlanırken Ernest gitmek üzere kalktı. Ona ne giydirileceğini kısaca konuştular. Cenaze yakılacaktı. Öyle diyordu kız kardeşi. Ve herhalde levazımatçı üstüne bir şey örter diye düşünüyordu Ernest. Aynı fikirdeydi. Zaten bu konulardan hiç anlamazdı. Eve dönerken bu işleri hiç bilmediğini düşündü Ernest. Uzun süreli tıbbi deneyimine ve okulda birçok kez kadavra kesmiş olmasına rağmen hekimlerin birçoğu gibi o da daha önce hiç gerçek bir ölüm anına tanık olmamıştı. Soğukkanlılığını ve klinik tavrını korudu. Gerçi Eva'yı özleyecekti ama ölümü Tanrı'nın lütfu sayılacak kadar kolay olmuştu. Biliyordu ki yapabileceği her şeyi yapmıştı Ernest ama yine de çok zor bir gece geçirdi. ve sabaha kadar göğsünde Eva'nın bedeninin baskısını hissetti. Sabah saat tam 5 olurken uyandı ve çok etkileyici bir rüyanın kırıntılarını toplamaya çalıştı. Hastalarına huzursuz edici rüyalardan sonra yapmalarının salık verdiği şeyi yaptı kendine. Yatakta kıpırdamadan yatıp daha gözlerini bile açmadan rüyayı hatırlamaya çalıştı. Sonra başucunda duran kalemle not defterini alıp rüyasını yazdı. Annem, babam ve erkek kardeşimle birlikte büyük bir kapalı alışveriş merkezinde dolaşıyorduk. Derken üst kata çıkmaya karar verdik. Kendimi bir asansörde yalnız buldum. Uzun, çok uzun sürdü asansör yolculuğu. Asansörden çıktığımda bir kumsaldaydım. Ama ailemi bulamıyordum. Onları aradım durdum. Çok güzel bir yerdi. Cennet gibi bir kumsal. Ama müthiş bir korkuya kapılmıştım. Sonra pijamamı giymeye başladım. Üstünde çizgi bant kahramanı, şipşirin bir ateş böceği vardı. Gülümsüyordu. Ateş böceği parlamaya, sonra ışıldamaya başladı. Biraz sonra bütün rüyanın odak noktası haline geldi. Sanki rüyanın bütün enerjisi şirin şirin sırıtan o minik ateş böceğinde toplanmıştı. Ernest üzerinde düşündükçe rüya daha da önemli görünüyordu ona. Tekrar uyuyamayınca kalkıp giyindi. Saat 6'da muayenehanesine giderek yazdıklarını bilgisayara aktardı. Yazmakta olduğu yeni kitabın rüyalarla ilgili bölümü için mükemmel bir örnekti bu. Kitabın adı Ölüm Endişesi ve Psikoterapi olacaktı. Veya belki de psikoterapi, ölüm ve endişe. Karar veremiyordu Ernest. Rüyanın esrarengiz bir yanı yoktu. Önceki gece olanlar rüyanın anlamını kristal berraklığında çıkarıyordu ortaya. Eva'nın ölümü kendi ölümüyle yüz yüze getirmişti onu. Rüyada kapıldığı müthiş korku, ailesinden ayrı düşmesi ve asansörle uzun uzun aşağı inip cennet gibi bir kumsala varması kendi ölümünü temsil ediyordu. Ne kadar rahatsız edici diye düşündü Ernest. Kendi rüyalarının yaratıcısı cennete iniş masalına itibar etmekteydi. Ama ne gelirdi ki elinden? Rüyalarının yaratıcısı başına buyruk biriydi. Bilincin şafağında oluşmuş ve açıktır ki iradi seçimden çok popüler kültürle şekillenmişti. Rüyanın gücü üstünde pırıl pırıl bir ateş böceği olan pijamadaydı. Bu simgeyi harekete geçirenin Eva'ya cenazenin yakılmasından önce ne giydirileceği konusunda yaptıkları konuşma olduğunu biliyordu Ernest. Ateş böceği cesedin yakılmasını temsil ediyordu. Ürkütücü ama öğreticiydi. Ernest üzerinde düşündükçe psikoterapistlerin eğitimi açısından bu rüya gittikçe daha yararlı göründü gözüne. Her şeyden önce Freud'un bir görüşüne somut örnek oluşturuyordu. Rüyaların birinci işlevi uykunun bozulmasını önlemektir. İşte ürkütücü bir düşünce. Bir cesedin yakılması daha sevimli ve hoş bir şeye dönüşmüştü. Tatlı mı tatlı, cin fikirli ateş böceği. Ama görevini ancak kısmen başarabilmişti rüya. Uykusunun bozulmasını önlese de bütün rüyayı dehşet duygusuna boğmaya yetecek kadar ölüm korkusu kaçmıştı dışarı. Ernest ile Justin'in randevusuna kadar 2 saat boyunca yazdı. Sabah erken saatlerde yazı yazmayı seviyordu. Akşam erkenden uykusu gelecek olsa da. Ernest ile göz göze gelmekten kaçınan, dost doğru sandalyesine geçen Justin, pazartesi günü için özür dilerim dedi. Böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum. Saat 10 falandı. Islık çala çala işe gidiyordum. Harika hissediyordum kendimi. Sonra birden başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Seninle randevumu unutmuştum. Ne diyebilirim ki? Hiçbir mazeretim yok. Hiç yok. Unutmuşum işte. Daha önce hiç olmamıştı. Yine de parasını ödeyecek miyim? Ernest tereddüt ediyordu. Hastadan gelmediği seansın parasını almaktan nefret ederdi. Bunun gibi tamamen terapiye dirençten kaynaklandığı aşikar olan durumlarda bile. Bak Justin, bunca yıl birlikte çalıştıktan sonra İlk defa bir randevuya atlıyorsun. Justin, en iyisi bugünden itibaren böyle bir kural koyalım. 24 saat öncesine kadar haber vermeden gelmezlik ettiğin seansların parasını alayım. Ernest kulaklarına inanamıyordu. Gerçekten onun ağzından mı çıkmıştı bu sözler? Nasıl olur da Justin'den o seansın parasını almazdı? Bir dahaki gözetim seansını düşününce korkudan ürperdi. Marshall onu tefe koyacaktı şimdi. Marshall hiçbir mazereti dinlemezdi. Trafik kazası, hastalık, kasırga, sel felaketi, bacak kırılması. Anasının cenazesine gittiği için gelemeyen hastaya bile keserdi faturayı. Marshall'ı duyar gibiydi. Yani böylece iyi adam oldun, öyle mi Ernest? Mesele bu mu? Hastaların bir gün birilerine diyecekler ki, Ernest Lash iyi adamdır. Yoksa Justin'in sana haber vermeden karısını terk etmesinden hoşlanmadığın için suçluluk mu duyuyorsun hala? Kaprislere bağlı, tutarsız bir terapi çerçevesi kurmakta olduğunun farkında mısın? Neyse, bu konuda yapılabilecek bir şey yoktu artık. Bunu daha etraflı inceleyelim Justin. Burada mesele, pazartesi günkü seansı kaçırman değil sadece. Geçen seansa da birkaç dakika geç gelmişti. Ayrıca son 2 seansta zaman zaman sessizlikler oldu. hem de uzun sessizlikler. Sence nedeni ne olabilir bunların? Tamam diye söze girişti Justin. Kendinden hiç beklenmeyecek bir dobralıkla konuşuyordu. Bugün sessizlik olmayacak. Üzerinde konuşmak istediğim önemli bir şey var. Evi basmaya karar verdim. Justin'in konuşmasında bir değişiklik seziyordu Ernest. Daha dolaysız konuşuyordu ve sesindeki o hürmet dolu hava azalmıştı. Ama doktoruyla arasındaki ilişkiyi tartışmaktan hala kaçınıyordu. Ernest daha sonra dönecekti o konuya. Şimdi Justin'in sözleri karşısında meraktan yerinde duramıyordu. Basmakla neyi kastediyorsun? Laura diyor ki kendime ait olan şeyleri almalıymışım. Ne bir fazla ne bir eksik. Şu anda bir tek o gece ayrılırken bavula sığdırabildiklerim var yanımda. Oysa kocaman bir gardırobum var. Giyim konusunda kendimi hiç kısıtlamamışımdır. Ah ne güzel kravatlarım vardı evde. Düşündükçe yüreğim yanıyor. Laura diyor ki bu kadar çok eşyam varken çıkıp yenilerini almak aptallık olurmuş. Üstelik başta yiyecek ve barınacak yer olmak üzere daha 15-20 ayrı şey için para lazım bize. Laura diyor ki dosdoğru eve gidip kendime ait olan şeyleri almalıymışım. Büyük bir aşama. Sen ne diyorsun bu konuda? Laura'nın haklı olduğunu düşünüyorum. O kadar genç ve lekelenmemiş bir insan ki. Analiz de edilmemiş tabii. Bir sürü döküntüyü kenara itip dosdoğru olayların göbeğine bakıyor. Ya Carol? Onun tepkisi ne olur? Onu iki kere aradım. Birinde çocukları görmek, öbüründe de bazı eşyamı almak için. Önümüzdeki ayın bordrolarıyla ilgili bilgiler bilgisayarımda kayıtlı. Babam beni öldürür. Bilgisayar verilerinden bahsetmedim tabii ona. Hepsini çöpe atardı o zaman. Sonra sustu Justin. Ernest'in önceki hafta Justin karşısında hissettiği rahatsızlık yüzeye çıkmaya başlamıştı yine. 5 yıldır Justin'e terapi yapıyordu. Ve artık bu adamın ağzından gıdım gıdım laf alacağım diye bu kadar yırtınmaması gerekirdi. Carol'ı biliyorsun işte. Huylu huyundan vazgeçer mi? Ben daha bir şey söyleyemeden eve ne zaman döneceğimi sordu. Dönmeyeceğimi söyleyince de öyleyse siktir git orospu çocuğu diyerek telefonu kapattı. Huylu huyundan vazgeçmese? Aslında çok komik. Her zaman şirretliğini sürdürerek bana yardımcı oluyor. Ciyak ciyak bağırıp telefonu suratıma kapatınca kendimi daha iyi hissettim. Ne zaman telefonda onun haykırışını duysam evi terk etmekle ne kadar iyi yaptığımı daha iyi anlıyorum. Ne kadar salak olduğumu, o evlilikte hayatımın 9 yılını heba ettiğimi her seferinde daha iyi anlıyorum. Evet Justin, pişmanlığını görüyorum. Ama önemli olan bundan 10 yıl sonra geriye baktığında benzer pişmanlıklar yaşamamak. Bak ne kadar güzel bir başlangıç yaptın işte. O kadını terk etmen harika bir şey. Böyle bir adım atacak cesareti göstermen harika bir şey. Evet doktor, başından beri diyorsun ki ileride de pişman olmayasın. İleride de pişman olmayasın. Uykumda bile bu lafı sayıkları olmuştum. Ama daha önce hiç gerçekten hissedememiştim. Bak Justin, şöyle düşün. Hissetmeye hazır değildin. Şimdi ise hissetmeye ve buna göre davranmaya hazırsın. Ne kadar güzel dedi Justin. Hayatımın böyle bir döneminde karşıma Laura'nın çıkmış olması ne kadar güzel. Beni gerçekten seven, hatta bana hayranlık duyan bir kadınla, benim tarafımda yer alan bir kadınla olmanın farkını anlatamam sana. Ernest, Justin'in hiç durmadan Laura'dan bahsetmesine sinir oluyordu. Ama kendini kontrol etmeyi başardı. Marshall'da gözetim seanslarının faydası olmuştu gerçekten. Ernest anlıyordu ki Laura ile saf tutmaktan başka çaresi yoktu. Yine de Justin'in dizginleri tamamen Laura'nın eline bırakmasını istemiyordu. Daha yuları yeni kurtarmıştı Carol'da. Bir süre kendi kendinin efendisi olsa fena olmayacaktı. Laura'nın hayatına girmiş olması gerçekten harika bir şey Justin. Ancak bu ilişkide kendini silmeni istemiyorum. Adımı atan sendin. Kendi ayaklarına çıkıp yürüyüp gittin. Carol'ın yaşamında. Neyse, demin bir baskından söz ediyordum. İşte Laura'nın sözünü dinleyip dün eşyamı almak üzere eve gittim. Ernest'in şaşkınlığı fark eden Justin bir açıklama yaptı. Merak etme, aklımı kaybetmiş değilim. Carol işe gitmiş mi diye önce bir telefon ettim. İnanabiliyor musun? Carol beni kendi evime sokmuyor. Cadaloz, kilidi değiştirmiş. Laura ile bütün gece ne yapacağımızı konuştuk. Laura diyor ki babamın dükkanından bir kol demiri alıp yine gitmeliymişim oraya. Kilidi kırarak kapıyı açıp kendi eşyamı almalıymışım. Bu konuyu düşündükçe ona hak veriyorum. Justin'in böylesine kuvvet toplamış olmasına çok şaşıran Ernest, kadın kilidi değiştirince dedi, birçok erkek aynı şeyi yapar. Bir an için Justin'i siyah deri ceket giyip, haydut maskesi takmış, elinde kol demiri, Carol'ın kilidini zorlarken gözünün önüne getirdi. Muhteşem. Laura'ya gittikçe daha çok ısınıyordu Ernest. Yine de mantığı baskın geldi. Duygularını gizlese iyi olurdu. Ne de olsa ileride Justin'le yaptığı bu görüşme hakkında birilerine ifade vermek zorunda kalabilirdi. Peki bunun yasal sonuçları ne olacak? Bir avukatla görüşmeyi düşündün mü hiç? Laura vakit kaybedilmesini istemiyor. Avukatla uğraşırsak Carol'a benim eşyamı talan etmesi için zaman kazandırmış oluruz. Hem onun mahkemede nasıl çakal olduğunu herkes bilir. Bu şehirde onun karşısına çıkma cesareti gösterecek avukatı biraz zor bulurum. Görüyorsun işte, eşyamı geri alabilmemin başka yolu yok. Laura ile paramız bitiyor. Hiçbir şeye param yetmez oldu. Korkarım buna senin faturalar da dahil. İyi işte, profesyonel bir hukukçuya başvurmak için geçerli sebeplerim var. Carol'ın senden çok daha fazla kazandığını söylemiştin. Kaliforniya yasalarına göre eşinden maddi destek alma hakkın var öyleyse. Dalga mı geçiyorsun? Carol'ın bana maddi destek sağlayacağını aklın kesiyor mu hiç? O da herkes gibi yasalara uymak zorunda. Carol hayatta nafaka ödemez bana. Meseleyi yüksek mahkemeye götürür. Bütün parasını kubura atar, hapse girer, yine de bana para vermez. İyi o halde, hapse girsin Justin. Sen de gidip eşyanı, çocuklarını ve evini geri alırsın. Onu gerçeklerden ne kadar uzak bir şekilde kafanda canlandırdığını göremiyor musun? Şu söylediklerine bir bak. Kendi kendine söylediklerine bir kulak ver. Carol'ın doğaüstü güçleri var. Carol öyle bir korku salıyor ki Kaliforniya'da hiçbir avukat onun karşısına çıkmaya cesaret edemez. Carol'a yasa masa işlemez. Justin, karından bahsediyoruz burada. Allah'tan değil. Al Capone'dan değil. Sen onu benim kadar tanımıyorsun. Bunca yıllık terapiden sonra bile onu hala gerçek anlamda tanımıyorsun. Ailem de ondan daha iyi değil. Bana doğru dürüst bir maaş verselerdi şimdi bu durumda olmazdım. Biliyorum, biliyorum yıllardır gerçekçi bir maaş isteyeyim diye zorlayıp duruyorsun beni. Uzun zaman önce yapmalıydım bunu. Oysa şimdi hiç zamanı değil. Bütün bunlar için bana feci öfkeliler şu anda. Sana mı öfkeliler? Nasıl yani diye sordu Ernest. Yanılmıyorsam Carol'dan nefret ettiklerini söylemiştin. Hiçbir şey bir daha onun suratını görmeyecek olmak kadar çok sevindiremez onları.